Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kadir Suresinin 1 ila 5. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي سلام هي سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esinliktir, selamdır o.
Thank you.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 24 Şehrivar 1404, Hicri Kameri 22 Rebiül Evvel 1447 ve Miladi Takvimli 15 Eylül 2025 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene sizler için akşam haberleri ve günün siyasi yorumunu sunacağım. Ardından sonsuza dek Fars Körfezi Podcast'i, İman Nuru, İranlı Ünlüler, Evrensel Mefahirler ve İran'ı Gezelim'i dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, İslam ülkelerinin birlik içinde Siyonist rejimle ilişkilerini kesmeleri gerektiğini söyledi. İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 69. Genel Konferansı'nda başkan yardımcısı seçildi. Guterres-Kahire anlaşmasını memnuniyetle karşıladı. İran ve Pakistan arasında 10 milyar dolarlık ticaretin yol haritası 3 ay içinde hazırlanacak. Ve İsrail Genelkurmay Başkanı itirafta bulunarak Gazze işgal edilse bile Hamas yenilmeyecek dedi. Şimdi haberler. İran Cumhurbaşkanı, İslam ülkelerinin Siyonist rejimin eylemleri karşısında birlik ve dayanışmalarını arttırmaları gerektiğini vurgulayarak, İslam ülkeleri ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda pratik adımlarla Siyonist rejimle ilişkilerini kesmeli ve birlikte hareket etmelidir dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian bugün Katar'a doğru yola çıkmadan önce İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği liderlerinin acil toplantısına katılmak üzere yaptığı açıklamada şöyle konuştu. Siyonist rejim hiçbir hukuki çerçeveye uymamakta ve Amerika'nın desteğiyle Katar, Lübnan, Irak, İran ve Yemen gibi birçok İslam ülkesine saldırmaktadır. İstediği her şeyi yapıyor ve ne yazık ki Amerika ve Avrupa ülkeleri de bu eylemleri desteklemektedir. Pezeşkian şöyle devam etti. İsrail rejimi Gazze şeridinde soykırım yapmaktadır. Kadınları, çocukları ve yaşlıları ölüme mahkum etmektedir. Ne yazık ki batılı ülkeler, Siyonist apartheid rejimine lojistik ve siyasi destek vererek bu eylemleri meşrulaştırmaktadır. İran Cumhurbaşkanı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği liderlerinin bu acil toplantısından somut sonuçlar çıkmasını umduğunu dile getirerek şunları ekledi. İslam ülkeleri, Siyonist rejimin eylemleri karşısında birlik ve dayanışmalarını güçlendirmelidir. Bu rejimin işlediği suçlar, uluslararası ve hukuki platformlarda takip edilmeli, tüm İslam ülkeleri ortak ve somut adımlarla Siyonist rejimle ilişkilerini kesmelidir. Parsley'in İrna'dan aktardığı habere göre Siyonist rejime ait savaş uçakları 9 Eylül Salı akşamı Katar hava sahasını ihlal ederek Hamas'ın Doha'daki üst düzey toplantısının yapıldığı Katar'da bölgesini bombaladı. Toplantıya Hamas yetkilisi Halil el-Hayye başkanlık ediyordu. Saldırının ardından İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısı pazar günü Doha'da düzenlendi. İran Dışişleri Bakanı'nın da katıldığı bu toplantı, Siyonist rejimin Katar'a yönelik askeri saldırısına yanıt vermek amacıyla gerçekleştirildi. Bugün ise İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan'ın da katılımıyla İslam-Arap Zirvesi Doha'da düzenlenecek. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 69. Genel Konferansı'nda İran'ın başkan yardımcılığı görevine seçildiğini duyurdu. Konferansın açılış oturumunda Amerika ve İsrail rejiminin baskılarına rağmen İran'ın başkan yardımcılığı talebi kabul edildi. Amerika temsilcisi üyelerin desteğini alamama endişesiyle önerisini oylamaya sunmadı. Konferans 15-19 Eylül 2025 tarihleri arasında Viyana Uluslararası Merkezi'nde gerçekleştirilmektedir. Konferansa katılmak üzere Viyana'ya giden İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, bu etkinliği İran'ın tutumlarını ifade etmek için önemli bir fırsat olarak değerlendirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasında Kahire'de varılan teknik denetimlerin yeniden başlatılmasına yönelik anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Guterres, güvenlik ve kalıcı barışa ulaşmanın tek yolu işbirliği ve diplomasidir ifadelerini kullandı. Viyana'da düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Konferansı'nın açılış oturumunda okunan mesajında Guterres, dünyadaki gergin atmosferi değerlendirerek, dünya derin bir kargaşa içinde, jeopolitik gerilimler artıyor, nükleer tehdit yayılıyor ve uluslararası toplum ciddi bölünmelerle karşı karşıya. Guterres sözlerine şöyle devam etti. Mevcut zorluklara rağmen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, profesyonellik, tarafsızlık ve bilimsel mükemmelliğin bir sütunu olarak ayakta durmaktadır. Ajans ile İran arasında denetimlerin yeniden başlatılmasına yönelik pratik mekanizmalar konusunda varılan son anlaşma, güvenlik ve kalıcı barışa giden bir yol sunmaktadır. Geçtiğimiz hafta İran ile ajans, Siyonist rejim ve Amerika'nın İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının ardından askıya alınan teknik denetimlerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya vardı. Asya Pasifik Yayın Birliği tarafından düzenlenen yıllık ödül töreninde İran yapımı radyo ve televizyon programları 2 ödül ve 2 özel takdir kazanmayı başardı. Törende radyo belgeseli Sessiz Öğretmen en iyi radyo belgeseli ödülünü kazanırken çocuk animasyonu Hatıraların Uçuşu en iyi çocuk animasyon ödülüne layık görüldü. Ayrıca radyo programı Sonbahar Rüyası ve animasyon Nevidin Maceraları jüri tarafından özel takdir ile ödüllendirildi. Asya Pasifik Yayın Birliği 57 ülkeden 280 üyesiyle dünyanın en büyük ve en profesyonel medya birliklerinden biri olarak kabul edilmektedir. 1964 yılında kurulan bu birlik, Asya ve Pasifik bölgesinde radyo ve televizyon gelişmesini desteklemek amacıyla program yapımı, teknik işbirliği, eğitim, spor, hukuk ve insan kaynakları alanlarında koordinasyon ve ortak faaliyetler yürütmektedir. İran Yol ve Şehircilik Bakanı Bayan Ferzane Sadık, İran ile Pakistan arasında düzenlenen 22. Ortak Ekonomik Komisyon toplantısının iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği açısından önemli bir açılım olduğunu belirtti. Sadık, önümüzdeki 3 ay içinde İran ve Pakistan arasında 10 milyar dolarlık ticaret hedefi doğrultusunda bir yol haritası hazırlanacağını duyurdu. Tahran'da düzenlenen toplantının açılış konuşmasında Sadık, iki komşu ve Müslüman ülke arasındaki köklü ve kardeşçe ilişkilere dikkat çekerek, bu toplantının ekonomik, ticari, bankacılık, transit, enerji, tarım ve kültürel alanlarda işbirliğini güçlendirmek için bir başlangıç olabileceğini ifade etti. İran Yol ve Şehircilik Bakanı özellikle Siyonist rejimin İran'a yönelik 12 günlük saldırısının ardından Pakistan'ın İran'a verdiği ikili, bölgesel ve uluslararası düzeydeki destekten dolayı teşekkür ederek bu desteklerin iki halk ve hükümet arasındaki dostane ilişkilerin derinliğini ve Pakistan'ın ilişkilerin pekiştirilmesindeki yapıcı rolünü gösterdiğini vurguladı. Horasan Rezevi Eyaleti'nin Saraks ilçesi kaymakamı İran'ın kuzeydoğusundaki Saraks Kara ve Demiryolu sınır kapısından Türkmenistan ve diğer Orta Asya ülkeleriyle gerçekleştirilen ticaret hacminin son 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre %45 arttığını açıkladı. Majid Beygi söz konusu dönemde 2 milyon 241 bin ton malın ihracat, ithalat ve transit kapsamında Saraks sınırından taşındığını belirtti. Bu miktarın 1 milyar 800 bin tonu transit taşımaya aitken geri kalanı ihracat ve ithalat kalemlerinden oluşmaktadır. İran Ticaret Geliştirme Kurumu Afrika Ofisi Müdürü son 5 ayda İran'ın Afrika kıtasına ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre 2 kat arttığını açıkladı. Muhammed Rıza Safari, İran'ın çeşitli eyaletlerindeki üretim potansiyelinden yararlanarak avantajlı üreticilerin Afrika ülkelerinde ortak üretim ve yatırım yapmaya teşvik edilmesinin ülke ekonomisine döviz kazandırma açısından büyük bir sıçrama yaratabileceğini vurguladı. Afrika Ofisi Müdürü ayrıca Afrika'nın özellikle tarım alanında mekanizasyon ve sanayileşme talebine dikkat çekerek İranlı şirketlerin bu alanda Afrikalı aktörlerle işbirliği yapabilecek yeterliliğe sahip olduğunu belirtti. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, kapalı kapılar ardında yapılan siyasi toplantılarda Gazze'nin tamamen işgal edilmesi durumunda bile Hamas'ın ne askeri ne de siyasi olarak yenilgiye uğratılamayacağını vurguladı. İsrail'in Kanal 12 televizyonu Zamir'in bu değerlendirmesini kabineye sunarken savaş hedeflerine bağlı kalındığını ancak gerçekçi olunması gerektiğinin aktardığını bildirdi. Zamir, Gazze'ye yönelik askeri operasyonların genişletilmesinin İsrailli esirlerin hayatını tehlikeye atabileceği konusunda da uyarıda bulundu. İsrail ordusu 3 Eylül'de Gideon'un Arabaları 2 adlı operasyonu başlatarak Gazze'nin tam işgalini hedefledi. Ancak bu hamle İsrail iç siyasetinde ciddi eleştiriler ve endişeler doğurdu. Özellikle esir askerlerin durumu ve operasyonun uzun vadeli sonuçları siyasi çevrelerde tartışma konusu oldu. Pakistan ordusu ülkenin kuzeybatısında yürütülen güvenlik operasyonları kapsamında Pakistan Talibanı olarak bilinen Tahriki Taliban ile bağlantılı 31 silahlı teröristi öldürdüğünü duyurdu. Pakistan ordusu halkla ilişkiler dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre Haybar Pahtunhuva eyaletinde gerçekleştirilen iki ayrı istihbarat temelli askeri operasyon terör unsurlarına ağır kayıplar verdi. Güvenlik güçleri Laki Marwat ve Bannu bölgelerinde Tahriki Taliban'a ait gizli sığınaklara imha edilerek 31 teröristi etkisiz hale getirdi. Ve İngiltere Ticaret Bakanı Peter Kyle, ülkede yaşanan toplumsal huzursuzlukların temelinde ekonomik krizin yattığını belirterek, aşırı sağ grupların bu durumdan kendi çıkarları doğrultusunda faydalandığını ifade etti. İngiliz medyası geçtiğimiz cumartesi günü 150 bin kişinin aşırı sağ grupların çağrısıyla sokaklara döküldüğünü belirtti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz İranlı analistin Katar zirvesine önerileriyle ilgili. İranlı siyaset analisti ve uluslararası hukuk uzmanı Reza Nasri, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın olağanüstü zirvesinde Siyonist rejimin saldırılarına karşı İslam ülkelerinin alabileceği koordineli eylem önerisinde bulundu. Nasiri'nin X platformunda paylaştığı öneriler şunlar. İbrahim anlaşmaları ve diğer normalleşme anlaşmalarından tamamen çekilmesi, İsrail rejiminin tanınmasının iptali için ortak zaman çizelgesiyle büyük elçiliklerin ve temsilciliklerin kapatılması ve ilgili uluslararası kurumlara bildirim yapılması. İsrail kurumlarıyla dolaylı veya aracı yollar dahil tüm ticaret, yatırım, bankacılık ve finansal kanalların kesilmesi, askeri operasyonlara katılan İsrailli askerler, şirketler ve bankalar için bağlayıcı ve koordineli yaptırımlar, mal varlıklarının dondurulması, seyahat yasağı, alım-satım yasağı ve finansal sistemlerden dışlanması. İsrail'e askeri, mali veya siyasi destek sağlayan herhangi bir ülkeye enerji satışını yasaklayan yeni protokol ve doğalgaz ihracat kriterlerini benimsenmesi ve uygulanması. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Güney Afrika'nın 70'lerdeki mekanizmasına benzer şekilde İsrail'in eylemlerini soruşturma, belgeleme ve kamuoyuna raporlama, yaptırım önerme ve bulgularını Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Güvenlik Konseyi'ne havale etme gibi geniş yetkilere sahip bir Filistin'deki apartheid suçunu araştırma komisyonu kurması için ortak bir taslak karar sunulması. Mossad'ı İsrail ordusunun ve bağlı birimlerini resmen terör örgütü olarak tanımlayan, varlıklarının dondurulmasını, seyahat yasaklarını ve ulusal yasalara göre cezai kovuşturma yapılmasını mümkün kılan bir liste oluşturulması. İsrail'in nükleer cephaneliğinin tamamen açıklanmasının talep edilmesi, tüm nükleer tesislerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın kapsamlı denetim rejimine alınması için Birleşmiş Milletler ve ajansa karar tasarlarının sunulması. Müslüman ülkeler arasında ortak savunma istişareleri, istihbarat koordinasyonu ve karşılıklı ekonomik çalışmalarda dahil olmak üzere yeni bir kolektif rejimi tasarlamak ve uygulamak üzere kalıcı bir hükümetler arası forum kurulması. Müslüman ülkelerin İsrail'e karşı açılan uluslararası davalarda hukuki ve mali yardım sağlamak, uluslararası kuruluşlara dostça bildiriler sunmak ve mağdurların tazminat taleplerini desteklemek amacıyla ortak bir fon kurulması. İran Radio Podcast. Fars Körfezi sadece bir isim değil. İran'ın güneyindeki mavi sularında akan binlerce yıllık İran medeniyetinin, kültürünün ve kimliğinin bir anlatısıdır. Tarihi yazıtları incelemekten, uluslararası belgeleri incelemeye kadar herkes, hiçbir çabanın değiştiremeyeceği bir gerçeğe tanıklık ediyor. Bu körfez her zaman Fars olmuştur ve Fars olmaya devam edecektir. Sonsuza dek Fars Körfezi podcast'i, bu su alanının adıyla ölümsüzleşen tarih, coğrafya, kültür ve kimliğin belgesel ve araştırma anlatısıdır. Sonsuza dek Fars Körfezi podcastinin değerli dostları, hepinize selamlar. Önceki bölümde hukuki belgelerin, uluslararası sözleşmelerin ve diplomatik mektupların kalbinde Fars Körfezi'nin ebedi adını kanıtladık. Küresel anlaşmaların dokusunda, Birleşmiş Milletler tüzüklerinde ve hatta büyük güçlerin resmi haritalarında açıkça ve kesin bir şekilde kayıtlı olan bir isim. 16. asırdaki denizcilik anlaşmalarından 20. asırdaki Birleşmiş Milletler kararlarına kadar hepsi yadsınamaz bir gerçeği ortaya koyuyor. Bu su alanının adı her zaman Fars Körfezi olmuştur ve öyle kalacaktır. bildiğiniz ve önceki bölümlerde de belirttiğimiz gibi Arap Körfezi kelimesi aslında Fars Körfezi'nin değil, Kızıldeniz'in tarihi adıdır. Dünya coğrafyasının babası Batlamyus bile İran'ın güneyini haklı olarak Fars Körfezi olarak adlandırmıştır. Bu bölümde bu kadim ismin tarihsel ve hukuki gerçekliğini açıkladığı kavuşturmaya devam ediyoruz. Öyleyse bu araştırma ve onurlu yolculuğumuza devam ederken bizi dinlemeye devam edin ki tarihin sesini belgelerin ve kanıtların kalbinden bir kez daha duyabilelim. O halde gelin bu unutulmaz yolculuğa hep birlikte başlayalım. Bu podcast İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir bölü.tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilir. Görüş bölümünde yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Fars Körfezi'nin adının tarihsel kanıtları yolunda bu sefer tarihi haritalardan net gerçekler çıkaran değerli ve eşsiz bir kitaba yöneliyoruz. Şarika Emirliği hükümdarı Şeyh Sultan bin Muhammed el-Kasımi tarafından kaleme alınan Tarihi Haritalarda Körfez adlı iki ciltlik bir kitap. Bu olağanüstü eser miladi 1478 ila 1600 yılları arasında yani 122 yıllık bir süre boyunca tasarlanmış, İran'ın güney su yolunun Fars Körfezi'nin kesin ve orijinal adıyla özdeşleştirildiği haritalardan oluşan eşsiz bir koleksiyondur. Buna karşılık bugün Kızıldeniz olarak bilinen su yolu, bu haritalarda Fars Körfezi olarak adlandırılmaktadır. Tıpkı Batlamyus gibi coğrafyacıların eserlerinde de gördüğümüz gibi. Bu haritaların bazılarında Kızıldeniz'e Mekke Denizi, Kızıldeniz, Fars Körfezi veya Eritre Denizi gibi başka isimler de eşlik etmektedir. Öte yandan Fars Körfezi'nin konumu konusunda hiçbir şüphe yok. Her yerde Sinus Persius veya Fars Körfezi adı açıkça ve güvenilir bir şekilde yazılmıştır. Daha da ilginci, yaklaşık 40 yıllık bir süre içinde yalnızca 8 haritacının bu iki su yolunun konumunu yanlışlıkla kaydetmiş olmasıdır. Ancak bu kişilerin çoğu eserlerinin sonraki baskılarında hatayı düzelterek doğru adlandırmaya geri dönmüştür. Ve en ilginci, bu eserin yazarı Sultan bin Muhammed bin Sakr el-Kasımi'nin 1972 yılından beri Birleşik Arap Emirlikleri'nde Şarika Emiri olarak Arap bir konuşmacı ve Arap bir siyasetçi olmasıdır. Ve yine 1652 yılında 1931 yılına kadar olan başka bir döneme bakarsak, bu dönemde Avrupalı haritacılar tarafından toplam 229 güvenilir harita yayımlandığını görüyoruz. Tüm bu haritaların ortak noktası isimlerin istikrarı ve doğruluğudur. Fars Körfezi yerli yerindedir ve Kızıldeniz'de yerli yerinde kaydedilmiştir. Coğrafi kaynaklardaki ve tarihi haritalardaki bu süreklilik, Fars Körfezi adının yüzyıllar boyunca sabit kalmakla kalmayıp onu çarpıtma girişimlerinin de nihayet tarihi ve coğrafi gerçeğe dönülerek düzeltildiği gösterilmektedir. İnanılması zor olabilir, ancak birkaç on yıl öncesine kadar Fars Körfezi adı dünya hafızasında o kadar sağlam bir şekilde yer etmişti ki posta adreslerinin bir parçası olarak kabul ediliyordu. Bu ad yalnızca haritalara değil, aynı zamanda İran'ın güneyindeki bir ülke veya şehrin tam konumunu belirlemek için zarflara, pullara ve resmi antetli kağıtlara da basılıyordu. Örneğin Kuveyt, Dubai veya Bahreyn'e bir mektup gönderilecekse şu şekilde hitap edilirdi. Kuveyt, Fars Körfezi. Dubai, Fars Körfezi. Bahreyn, Fars Körfezi. Bu yaygın eylem yalnızca halk yazışmalarında değil, aynı zamanda ülkelerin posta ve resmi belgelerinde de görülüyordu. İlginç bir şekilde bu mektupların bazıları daha sonra resmi olarak derlenip yayımlandı. Örneğin 1994 yılında bu mektuplardan oluşan bir koleksiyon Kuveyt'te, Kuveyt'te Posta Hizmetlerinin Tarihi başlıklı bir kitapta yayımlandı. Bu belgeler sıradan yazışmalar değil. Bunlar Fars Körfezi adının hükümetlerin, posta idarelerinin ve hatta sıradan insanların zihninde bölgenin coğrafi kimliğinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edildiğinin canlı bir kanıtıdır. Bu gerçek çarpıtma amaçlı siyasi girişimlere rağmen bugün hala resmi arşivlerde ve dünya hafızasında yer almaktadır. Sevgili dostlar, bilmelisiniz ki her haritanın kalbinde dünya hafızasının bir parçası yatar. Bu hafıza inkar edilemez bir gerçeğe açıkça tanıklık eder. Hem modern hem de antik tüm haritalara, atlaslara ve coğrafi belgelere kısa bir bakış, İran'ın güneyindeki su alanının adının Fars Körfezi'nden başkası olmadığını haykıracaktır. Rönesans Avrupası haritalarından 19. asrın ayrıntılı atlaslarına kadar hepsi aynı adı tekrarlar. Dünya coğrafyasının kalbine kazınmış bir ad. Arap ülkelerinde bile 70'lere kadar bu adın kullanımı sıradan ve günlük konuşmalarda bile yaygındı. Çarpıtma ve sahtecilik yaygarasının henüz politikacıların dilini gölgelemediği bir dönem. 1890 yılına kadar yayımlanmış yaklaşık 6000 tarihi haritadan yalnızca 3'ü İran'ın güneyindeki su alanı için Fars Körfezi, Katif Körfezi veya Arap Körfezi gibi isimler kullanıyor. Elbette bunlar bu uçsuz bucaksız bölgenin yalnızca küçük bir bölümünü ifade eden sınırlı ve yerel isimler. Ayrıca Çağbahar Körfezi, Siraf Körfezi, Bahreyn Körfezi ve diğer yerel isimlerde bazı haritalarda görülse de bunların hiçbiri Fars Körfezi'nin görkemli ve tarihi isminin yerini tutamamıştır. Kartografya tarihi tarafsız ve dürüsttür. Haritaların sessiz dili yalan söylemez. Binlerce coğrafi belgede kayıtlı olan derin, köklü ve evrensel bir gerçektir. Fars Körfezi sadece bir isim değil, aynı zamanda bir medeniyet kimliğidir. Tarih sustuğunda kütüphaneler konuşur. Gerçeği sessizce haykıran eski harita ve sözlük sayfalarından daha anlamlı bir tanıklık ne olabilir ki? El-Müncid Arapça sözlüğünde Amerika Birleşik Devletleri Kongre Kütüphanesi'nde, Londra'daki İngiliz Ulusal Kütüphanesi'nde ve Hindistan Bakanlığı arşivlerinde, ayrıca Londra'daki Doğu Araştırmaları Okulu'nun araştırma salonunda yüzlerce harita özenle muhafaza edilmiş olup, bunların hepsinde İran'ın güney göğsüne tek bir isim kazınmıştır: Fars Körfezi. Bu bilgi hazinelerinde istisnasız bölgenin coğrafi gerçekliğini anlatan 300'den fazla özgün ve tarihi harita bulunmaktadır. 18. ve 19. yüzyıllarda Britanya'nın deniz hakimiyetini genişlettiği ve bazı anlaşmalara göre Fars Körfezi'nin güney şehirlerinin koruyucusu ve halefi rolünü üstlendiği dönemde İngiliz hükümetinin emriyle Hindistan ve Doğu Süveyş Denizi'nin özellikle de Fars Körfezi'nin resmi haritalarının çizildiği bilindiğinde bu belgelerin önemi daha da belirginleşir. Bu haritalarda yüksek teknik doğruluk ve resmi destekle hepsinde açık ve özgün bir isim kaydedilmiştir. Fars Körfezi. Ve bu anlatı devam ediyor. Paris'ten Kahire'ye, Delhi'den New York'a dünyanın herhangi bir saygın kütüphanesine adım atmak yeterlidir. İster litografi, ister dijital olarak taranmış bir harita olsun, ister Arapça, ister İngilizce olsun, İran'ın güneyindeki sularda görülebilecek tek isim, yüzyıllardır coğrafyanın ruhunda var olan aynı isimdir. Fars Körfezi. Ve bu sadece bir kelime değil. Tarihin acımasız sayfasında gerçeğin ısrarla varlığını sürdürdüğünün bir işaretidir. Fars Körfezi'nin adının çarpıtılmasıyla karşı karşıya kalındığında her zaman akla gelen sorunlardan biri şu. Böyle bir çarpıtma neden ve nasıl gerçekleşti? Tarihsel çalışmalar bu konuda iki ana faktörün rol oynadığını göstermektedir. Cehalet ve siyasi hedefler. Örneğin bu çarpıtmanın bir dizi tarihsel kökeni Osmanlı İmparatorluğu'na dayanmaktadır. O dönemde özellikle Fars Körfezi üzerindeki nüfuz ve kontrol alanında İran ile Osmanlılar arasında bölgesel rekabet çok ciddiydi. Osmanlı topraklarında birçok Arap yaşadı ve Fars Körfezi'nin güney sularına erişimi olduğu için yerel belgelerinde bu büyük su kütlesine bazen Basra Körfezi adını vermişlerdir. Ancak coğrafi ve tarihsel gerçek açıktır. Fars Körfezi kıyılarının yalnızca sınırlı bir bölümünü kaplar. Buşehr Körfezi, Siraf Körfezi veya Bahreyn Körfezi gibi isimler, belirli bölgeleri ve şehri çevreleyen suları ifade etmek için kullanılsa da ancak yalnızca o bölge içinde geçerlidir. Yanlış, çarpıtılmış ve eksik olan küçük bir bölgenin adının Fars Körfezi'nin stratejik ve uçsuz bucaksız su yolunun tamamına genelleştirilmesidir. Aslında bu çabalar coğrafi gerçekliğe dayanmaktan ziyade Osmanlı döneminde İran ile yaşanan siyasi rekabetin bir yansımasıydı. İzleri bugün bile bazı ön yargılı söylemlerde devam eden rekabetler. 20. asrın başlangıcıyla birlikte tarihsel çarpıtmada yeni bir dönem başladı. Bu sefer eski coğrafyacılar veya eski hükümetler tarafından değil, kendilerini yeni bir kimlik yaratmaya çalışan yeni kurulan devletler tarafından. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşüyle birlikte Fars Körfezi'nin güney kıyılarında köklü bir geçmişe sahip olmadıkları için ulusluklarını kurmak için yeni semboller arayan küçük ülkeler oluştu. Aynı zamanda sömürgeciliğin izleri bu bölgenin tarihinde bir kez daha silindi. Yaklaşık 30 yıl Bahreyn'de görev yapan İngiliz ajanı Sir Charles Belgrave bu süreçte etkili isimlerden biriydi. Suat el-Bahreyn dergisinde Arap Körfezi terimini kullanan ilk İngiliz oydu. ve resmi yazı ve yazışmalarda bu terimi kullanmaya çalıştı. Ancak dikkat çekici nokta, Belgrav'ın kitabında bu su kütlesinin tarih boyunca Fars Körfezi olarak bilindiğini açıkça kabul etmesidir. Belgrav açıkça şöyle yazıyor: "Bu deniz her zaman Fars Körfezi olarak anılmıştır. Ancak Araplar bu bölgede mevcut olduğu için onlara saygımızdan dolayı Arap Körfezi terimini kullanıyoruz." Bu cümle bir saygı göstergesinden çok gerçeği değiştirmeye yönelik siyasi bir hamlenin açık bir kanıtıdır. Tarihsel belgelere değil, sömürgeci çıkar ve politikalara dayanarak oluşturulmuş kasıtlı bir çarpıtma. Bu uydurma ve çarpıtma sürecini sürdüren bazı Arap milliyetçisi liderler, 20. asrın ortalarında bölgesel rekabet arenasındaki konumlarını sağlamlaştırmaya çalıştılar. Bu isimler arasında Mısır'daki Cemal Abdülnasır ve Irak'taki Abdülkerim Kasım vardı. Böyle bir ortamda ilk olarak İngiliz ajanı Sir Charles Belgrav tarafından ortaya atılan Arap Körfezi terimi bu liderler için bir propaganda aracı haline geldi. Tarihi belgelere atıfta bulunmadan bu sahte ismi söylemelerini dahil ettiler. Yalnızca Araplar arasında kamuoyu desteğini çekmek ve Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra yeni oluşan Arap kimliğini güçlendirmek için. Ancak bu hikayeyi çelişkili ve muğlak kılan şey, Cemal Abdülnasır'ın yıllar önce 1953 yılında yayımlanan ünlü kitabı El-Dava El-Kübra İttahir'de Büyük Kurtuluş çağrısında Arap dünyasının sınırlarını Atlantik Okyanusu'ndan Fars Körfezi'ne kadar net bir şekilde belirlemiş olmasıdır. Atlantik kıyılarından Fars Körfezi'ne. Bu eserinde şüphesiz orijinal El-Haliç El-Farsi terimini kullanmaktadır. Oysa aynı Abdülnasır, aradan birkaç yıl geçtikten sonra siyasal gelişmeler ve yeni bir propaganda ortamının etkisiyle Fars Körfezi'nin adını değiştirmeyi iddia ediyor. Sanki coğrafi adlar da bu siyasal rekabet alanında güç gösterme aracı haline gelmiş gibi. Siyasi saikler ve bölgesel rekabetlerin yanı sıra Fars Körfezi adının çarpıtılmasının bir kısmı cehalet ve ihmalden kaynaklanmaktadır. Bu ihmal bazen uluslararası bilim ve eğitim kurumları tarafından da gerçekleştirilmekte. Ancak tarihi belgelerle düzeltilebilmektedir. Bunun açık bir örneği İran'daki Fars Körfezi Çalışmaları Merkezi ile Avustralya'da coğrafi atlaslar yayımlayan DK Publications arasındaki yazışmalardır. Bu yayın evi bazı baskılarında tam ve resmi Fars Körfezi adı yerine yalnızca Körfez kelimesini kullanmıştır. Fars Körfezi Çalışmaları Merkezi'nden gelen gerçek tarihi ve hukuki belgeler üzerine DK yetkilileri bu hatayı kabul etmiş ve atlaslarının sonraki baskılarında Fars Körfezi adını doğru bir şekilde kullanmışlardır. Bir diğer örnek ise Hindistan'daki OBS okulu atlasıydı ve Hindistan'daki çok sayıda öğrenciyi kapsayan geniş bir eğitim serisiydi. Bu etki alanının genişliği nedeniyle oldukça hassastı. Yazışma ve belge sunma süreci yaklaşık 3 yıl sürdü. Ancak sonunda ısrarlı çabalar ve yapıcı diyaloglarda OBS Atlas'ın yayıncısı bu tarihsel hatayı düzeltti ve haritalarına Fars Körfezi'nin doğru adını ekledi. Bu eylemin ardından İran İslam Cumhuriyeti'nin Yeni Delhi Başkonsolosu resmi bir törenle bu koleksiyon yetkililerine şükranlarını sundu. Bu eylem yalnızca İran'ın kültürel diplomasisinin teyakkuzunun bir göstergesi değil, aynı zamanda Fars Körfezi'nin tarihi adını ve coğrafi kimliğini koruma yolunda etkili bir adımdı. Türkiye'de de Osmanlı'nın tarihsel geçmişi, o dönemde İran ile yaşanan rekabet nedeniyle Fars Körfezi'nden bahsederken Basra Körfezi ifadesinin kullanılması yaygındı. Kökeni geçmiş yüzyılların siyasi ve bölgesel algılarına dayanan bu adlandırma, Türkiye'deki bazı bilimsel ve eğitim kaynaklarında hala gözlemleniyor. Ancak bu yanlış yaklaşımı düzeltme girişimleri karşılıksız kalmadı. Bu konuda etkili önlemlerden biri, tanınmış bir Türk haritacısı olan Profesör İbrahim Atalay ile yapılan yazışmalardı. Bu yazışmalarda kendisine özgün tarihi belgeler, haritalar ve uluslararası hukuk kaynakları sunuldu. Bu belgeler Fars Körfezi adının küresel kaynaklarda gerçekliğini ve sürekliliğini ortaya koydu. Profesör Atalay buna cevaben bu körfezin doğru adının İran Körfezi olduğunu açıkça vurguladı. Ancak bu ismin daha geniş çapta bilinmesi için bilimsel ve kültürel çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti. Bu açık sözlü itiraf yalnızca bölgenin büyük ustalarının bilimsel ve tarafsız yaklaşımının bir göstergesi değil, aynı zamanda Fars Körfezi adının geçici siyasi akımlar tarafından değiştirilemeyecek kadar köklü olduğu tarihsel gerçeğinin de bir başka teyididir. Belgeler, haritalar ve gerçeği korumaya yönelik bilinçli çabalarla dolu bu bölümün sonunda Fars Körfezi'nin yalnızca coğrafi bir isim olmadığı, aynı zamanda bir medeniyet kimlik kartı ve İran kimliğinin dünya hafızasındaki sürekliliğinin bir işareti olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Prestijli Batı kütüphanelerinden, bölge ülkelerinden gelen posta yazışmalarına, Rönesans haritacılarından çağdaş eğitim atlaslarına kadar hepsi tek bir ağızdan bu su alanının Fars Körfezi olduğunu ve bunun böyle olduğunu kanıtlıyor. Bu yüzden bugün bazı akımlar bu gerçeği çarpıtmaya çalışsa da haritalar, belgeler ve hatta pullar sessiz ama kararlı tanıklar gibi gerçeği anlatıyor. Yüzyıllardır ayakta duran ve ayakta durmaya devam edecek bir gerçek. Değerli dinleyiciler, hikayemiz burada sona ermiyor. Ancak Fars Körfezi'nin adını ve kimliğini koruma yolu sonsuz bir hikaye ve her neslin sürdürmekten sorumlu olduğu bir hikayedir. Bu podcast'i faydalı bulduysanız arkadaşlarınızla paylaşın ve bir sonraki bölümleri dinlemek için iranradio.ir web sitesini ve sosyal medya sayfalarımızı ziyaret ettiğinizden emin olun. Sizlerden ayrılmadan önce podcastlerimiz ile ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatıyoruz. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Muhterem dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıdığımız İman Nuru isimli sohbetimizin 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Polonyalı yeni Müslüman kadın Marzena Guralska şöyle diyor: İslam yeni yaşamın başlangıcıdır. Sanki yeniden doğmuş gibi olursun. Yeni ve taze, beyaz bir sayfa gibi. Daha iyi olmak için çaba harcayabilirsin. Senin için iyi işler belirlenmiş ve kötü işlerden uzak durmalısın. Ben şehadetleri dile getirdim ve Müslüman oldum.
Çeşitli dinlere ve düşüncelere mensup olan insanların İslam dinine artan ilgisi yeni ve takdire şayan bir gelişmedir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de son ilahi dinin yaygınlaşmasını müjdelemiştir. Örneğin Tevbe suresinin 33. ayetinde şöyle okumaktayız: O Allah, müşrikler hoşlanmasalar da kendi dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidayet ve hak diniyle gönderendir. Aslında bu müjde ta Asr-ı Saadet'te Hicaz Yarımadası'nda ve başka diyarlarda birçok insanın İslam dinine benimsenmesiyle gerçekleşti ve halen de devam ediyor. Zira İslam dini insanın aklı ve fıtratıyla uyumludur. Günümüzde İslam dinini benimseyenlerin arasında kadınlar erkekleri sollamıştır. Nitekim son dönemde İslam dinine yönelen insanların daha büyük bir bölümünü kadınlar oluşturuyor. İslam dinini seçerek Müslüman olan bu kadınlardan biri de Polonyalı yeni Müslüman kadın Marzena Guralska'dır.
Marzena Guralska'da birçok Polonyalı gibi Hristiyan bir ailede dünyaya geldi. Marzena ergenlik çağında şimdiki Hristiyanlığın Hazreti İsa adına sunduğu öğretilerden uzaklaşarak bu öğretiler hakkında kuşkuya kapılmaya başladı. Marzena içinde birçok meraklı ve hakikat peşinde olan Hristiyan gibi teslis inancı ve Hazreti Mesih'in Tanrı olduğuna inanmak mantıksız geliyordu. Bayan Marzena bu soru işaretleriyle uğraştığı bir sırada Müslüman bir erkekle evlenmesi önünde hakikate doğru bir kapıyı açtı. İlginçtir ki Bayan Marzena'nın Müslüman eşi hiçbir zaman onu Müslüman olmaya zorlamadı ve eşinden bizzat bu inancın üzerinde araştırma yapmasını ve daha sonra karar vermesini istedi. Thank you.
Marzena bu konuda şöyle diyor. Ne zaman eşime ve Müslüman oluşumun sebebini düşünecek olursam, eşimin ne kadar sabırlı olduğu bana çok ilginç geliyor. Eşim asla beni İslam dinine benimsemeye zorlamadı. Eşim bana kitap, film ve CD getiriyordu. Bazen de inançla ilgili bazı konuların hakkında benimle konuşuyordu. Fakat hiçbir zaman sözlerinde bir zorlama hissetmedim. Ben sırf kendi kararımla ve %100 kendi inancımla Müslüman oldum. Ne zaman kocamın sabırlı davranışını düşünecek olursam, Allah'a onun yıllarca çabası ve bana yardımcı olması yüzünden onun için bereket talep ediyorum. Eşim gerçekten sabırlı biriydi.
Marzena Goralska İslam dini hakkında araştırmalarını sürdürdü. Ta ki sonunda bu büyük semavi dinin hakkaniyetini anladı. Marzena'nın İslam dinini benimseme gerekçesi de ilginçtir. Marzena şöyle anlatıyor. Bir gün uykudan uyandım ve önceki günlerde yaptığım araştırmalara göre acaba Müslüman olmalı mıyım yoksa olmamalı mıyım diye düşünüyordum. Kendi kendime eğer başıma bir şey gelirse ve yarın ve hatta bugün ölecek olursam dünyadan Müslüman olarak ayrılmalıyım diyordum.
Böylece Bayan Marzena İslam'ın nurani yoluna adım atmayı geciktirmenin caiz olmadığını düşünerek Müslüman oldu. Marzena haklı olarak İslam dinini benimsemeyi yeniden doğuş olarak tanımlıyor ve bu durumu büyük bir şevk ile şöyle anlatıyor. İslam yeni yaşamım başlangıcıdır. Sanki yeniden doğmuş gibi olursun. Yeni ve taze beyaz bir sayfa gibi. Daha iyi olmak için çaba harcayabilirsin. Senin için iyi işler belirlenmiş ve kötü işlerden uzak durmalısın. Ben şehadetleri dile getirdim ve Müslüman oldum. Ben aylarca bir yerden bir başka yere gidiyordum. Bu zevk anlatılır gibi değil. Ben Müslüman olmuş ve İslam dinini bilinçli olarak benimsemiştim.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim İslam peygamberinin büyük mucizesidir. Bu semavi kitabın amacı insanları kemal ve saadete doğru hidayete erdirmektir. Kur'an-ı Kerim bu hedefini gerçekleştirmek için bilimsel örnekler vermek gibi çeşitli yöntemleri kullanmış ve böylece hakikat peşinde olanlara mucizelerini göstermiştir. Nitekim birçok insan Kur'an-ı Kerim'in bu kesin ve harikulade bilimsel konularından etkilenerek Müslüman olmuştur. Bayan Goralska da bu konuda şöyle diyor. Benim için güzel ve ilginç olan şey, benim için ve hatta gayrimüslimler için Kur'an-ı Kerim'de yer alan bilimdi. Ben her şeye inanabilirdim. Ancak siz Kur'an-ı Kerim'de her türlü bilimi bulabilirsiniz. Ve ilginçtir ki bu hakikatlerden bazıları ancak modern bilim ve teknoloji ile yeni yeni keşfedilmektedir. Oysa Kur'an-ı Kerim nazil olduğu dönemde şimdiki bilimsel araçlar ve imkanlar yoktu. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in Yüce Allah tarafından nazil olan kitap olduğunun işaretleridir.
Müslüman olmak isteyen kadınlar için İslam dininde kadınların konumu önemli bir konudur. Kadınlar özellikle Batı dünyasında kadınların içinde bulundukları uygunsuz durumdan kurtulmak için bir yol peşindedir. Batı dünyasında kadınlara erkeklerin zevk alma aracı şeklinde bakılması ve kadının insani kerametinin unutulması batılı kadınları boşluğa ve kimliklerine yitirme noktasına sürüklemiştir. Öte yandan Batı dünyasında kadınları erkeklere karşı korumak için feminizm hareketi şekillendi fakat bu da pek başarılı olamadı ve gerçek amacından saptırıldı.
İslam dininde kadınların konumu hakkında araştırma yapan kadınlar, bu semavi dinin toplumda kadına ve insani boyutuna ne kadar önem verdiğini ve kadınlarda toplumda onların dış görünüşünün ve güzelliğinin kötüye kullanılmamasını sağlayacakları şekilde hareket etmelerini tavsiye ettiğini öğreniyor. Polonyalı yeni Müslüman kadın Marzena da İslam dininin bu ilerici öğretisi hakkında şöyle diyor. İslam'da kadınların konumu hakkında araştırma yaptığımda, baktım ki kadının cazibesi ve önemi kişiliğinden kaynaklanıyor. Kadının asıl bilgisi ve maharetleri önemli. Yoksa nasıl göründükleri veya ne giydikleri önemli değil. Sizi güzelleştiren asıl şey iç güzelliğidir. Ben buna özgürlük diyorum. Çünkü artık başka biri olmak zorunda değilim. Ya da saatlerce mağazalarda çeşitli elbiseleri aramam gerekmiyor. Sanki her gün düğüne gidiyormuş gibi. Benim başkalarının gözünde nasıl gözüktüğüm asla önemli değil.
Hakikat peşinde olan insanlar için Müslüman olduktan sonra gündeme gelen soru, ibadet ve dua için hangi yöntemi kullanmaları gerektiğidir. Bir başka ifadeyle, onlar çeşitli İslami mezheplerle karşı karşıyadır. Bu mezhepler birçok konuda ortak oldukları halde bazı farklılıkları vardır. Bayan Marzena böyle bir seçimle karşı karşıyaydı ve bu alanda araştırma yapmaya başladı. Marzena şöyle diyor, İslam hakkında araştırmalarıma başladığımda genel bir sorun vardı. O da şu ki İslam hakikati nedir? Aslında sadece Müslüman olmayı düşünüyordum o kadar. Hangi mezhebi izleme konusunda hiçbir özel fikrim yoktu. Ben herhangi bir kişi veya özel bir tarikat üzerinden Müslüman olmamıştım ve daha çok kitaplar ve internet siteleri üzerinden İslam'la genel anlamda tanışmıştım. Eşim de beni belli bir mezhebi veya tarikat izlemem konusunda zorlamadı. Eşim çeşitli mezhepler hakkında benle konuşuyordu ve şu mezhep Sünni veya bu mezhep Şia ve Ehl-i Beyt mezhebi diyordu ve seçimin bana ait olduğunu söylüyordu. Eşim sen kendin Müslüman olmaya karar verdin. O zaman bunlardan hangisi daha anlamlı ve daha makul ise kabul et. Başkaları hangi mezhebi seçtikleri veya hangi mezhep daha yaygın olduğuna göre seçim yapma diyordu. Eşim kalbin hangisi doğru diyorsa o mezhebi seç diyordu. Ben de çeşitli mezhepleri araştırdım ve sonunda Ehl-i Beyt mektebini seçtim ve Şii oldum.
Marzena Goralska'nın Şii mezhebini seçmesinin önemli nedenlerinden biri, İslam peygamberinin veda haccından dönüşü sırasında Gadir-i Hum'da Müslümanlara hitaben buyurduğu ünlü vecizesiydi. Marzena şöyle diyor, İslam peygamberinden bir hadiste şöyle deniliyor, ben sizin aranızda iki değerli şeyi bırakıyorum. Bu iki şeye sarıldığınız sürece asla sapmazsınız. Bunlar Kur'an-ı Kerim ve ıtretimdir. Allah Resulü bu hadiste ve diğer birçok hadiste insanlara Ehl-i Beyt'ini izlemeyi tavsiye etmiş ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ı da halife olarak ilan etmiştir.
Böylece Polonyalı yeni Müslüman kadın Marzena, Kur'an-ı Kerim ve Ehl-i Beyt'in yol gösteren talimiyle yeni bir yaşama başladı ve böylece dünya ahiret saadete kavuşmayı güvence altına aldı.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı Tanrı Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da ve hem dünyaya yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Gence'yi, Şeyh Şahabettin Suhreverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasirettin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir.
Geçen bölümde İran'ın büyük filozofu, kelam alimi, bilgin, matematikçi ve müneccim Hoca Nasreddin Tusi'den söz ettik ve dedik ki Hoca Nasreddin Tusi olarak ün yapan Muhammed bin Hasan Cehrudi Tusi, Gameri 11 Cemadülevvel 597 tarihinde İran'ın kuzeydoğusunda Tus diyarında dünyaya geldi. Hoca Nasreddin Tusi'nin babası Muhammed bin Hasan Tus'un muhaddislerinden ve imamiye fakihlerinden biriydi ve Tusi böylesine bilgin bir babanın elinde yetişti. Tusi daha sonra da dayısı Nureddin Muhammed bin Ali nezdinde hadis, mantık ve hikmet öğrendi. Ardından aritmetik, geometri, cebir-i musiki derslerini de büyük bir titizlikle takip ederek öğrendi. Daha sonra gençlik çağında bilgilerini geliştirmek üzere Tus'tan Nişabur diyarına gitti ve çağının tüm ilimlerinde seçkin bir bilgin oldu. Horasan diyarı Moğolların saldırılarına uğradığı dönemde Tusi İsmailiye'nin kalelerine sığındı ve burada birçok eserini telif etti. Moğol kralı Halaku İran'a saldırıp İsmailiye hükümdarlığını devirdikten sonra Tusi'yi kendi yanına aldı ve pratikte onu kendi veziri olarak atadı.
Halaku İsmailiye'ye bastırdıktan sonra Bağdat'ı fethetmeyi ve Abbasi hilafetine son vermeyi gündemine aldı ve bu bağlamda hoca Nasreddin Tusi ile istişarede bulundu. Tusi uzun süre düşündükten sonra alemin hali ve yıldızların durumundan anlaşıldığı üzere halifenin yakında esir olacağını ve Irak hiçbir zahmete katlanmaksızın Halaku'yu teslim olacağını belirtti. Halaku nücum ve ahkamına çok inanırdı. Tusi'nin söylediklerine güvendi ve diğer müneccimi Hüsamettin'in tüm muhalefetine karşın Bağdat'ı fethetmek üzere sefere çıktı. Sonunda Kameri 656 yılının Sefer ayının 4. gününde Halife Mutesem, 3 oğlu ve kentin önde gelen büyükleri kentin dışına çıktı ve Bağdat Moğollara teslim oldu. Halife ise Halaku'nun emri üzerine öldürüldü.
Halaku'nun Bağdat'ı fethetmesinin ardından Hoca Nasreddin Tusi İran'ın kuzeybatısında yer alan Merag-ı Rasathanesini inşa etmeyi gündemine aldı. Bazı tarih yazarları Merag-ı Rasathanesi Tusi'nin fikri olduğunu, Tusi güçlü istidlalleriyle Halaku'yu Rasathane'nin çok faydalı olacağı konusunda ikna ettiğini belirtiyor. Tusi Moğol hükümdara kim nücum ilminde takım yıldızların durumundan haberdar olursa bazı hadiseler sırasında sıradan insanların yaşadığı korku ve paniği yaşamayacağını anlattı. Halaku bu sözleri duyduktan sonra ağır bedeline karşın Merag-ı Rasathanesi'nin inşaatına izin verdi ve Tusi bu projeyi tamamlamakla görevlendirdi.
Ancak bazı tarih yazarları Merag-ı Rasathanesi'nin inşa edilme fikrinin Halaku'nun onun emri üzerine İran'a saldırdığı Moğol padişahı Menkul Khan'a ait olduğunu belirtiyor. Mengu Kağan çok zeki, bilge bir insandı ve hatta Ekulides geometrisinin bazı önemli meselelerini çözdüğü belirtiliyordu. Mengu Kağan, Halaku'dan Hoca Nasreddin Tosin'in ününü duydu ve bu yüzden onu Moğolistan'a göndermesini ve orada bir rasathane inşa etmesini istedi. Fakat Mengu Kağan o sırada Çin'in güneyini fethetmekle meşguldü ve başkentten uzaktaydı. Tosi'yi seven Halaku bu rasathanenin İran'da ve kendisinin emri üzerine inşa edilmesini maslahat gördü.
Merak-ı Rasathanesi için seçilen yer kentin kuzeybatısında yüksek bir tepenin zirvesiydi. Tusi'nin talimatı üzerine o çağın ünlü mimarı Ebu Saadet Ahmet bin Osman Merak'ı Rasathanenin muhteşem binasını inşa etmekle görevlendirildi. Rasathane inşaatı için hazineden yüklü mali yardımların yanı sıra ülke genelindeki vakıfların geliri de Tusi'ye sunuldu ve Tusi vakıfların aidatını toplamak ve rasathane inşaatına harcamak üzere her kente özel görevlileri gönderdi. Hoca Nasreddin Tusi'nin vakıflarının çalışmalarını gözetlemek için 3 kez seyahat ettiği ve bu seyahatleri sırasında Merak-ı Rasathanesi için gerekli olan kaynakları ve rasat aletlerini toplayarak Merak'a gönderdiği belirtiliyor. Tusi, Merak-ı Rasathanesi üzerinde çalıştığı yıllarda İlhani Zic adlı eserini de yazdı.
Nücum üzerine yazılan İlahi Zic adlı eser, önceki eserlerde yer almayan yeni noktaları ve astronomik tabloları içeriyordu. Bundan başka Merak-ı Rasathanesi'nde birçok matematikçi ve nücum ilminin önde gelen bilginleri faaliyet yürütüyordu. Bu insanların en önde gelenleri 4 kişiydi ve Tusi bu insanların adını İlahi Zic adlı eserinde zikretti ve şöyle yazdı. Halaku Tus'tan naçizane bir kul olan Ben Nasreddin'e yıldızları rasat etmeye buyurdu ve rasat etmeyi bilen Şam'dan Maviyeddin Arzi, Musul'dan Fahreddin Meragi, Tiflis'ten Fahreddin Ahlati ve Kazvin'den Necmeddin Debiran'ı bu vilayetlerden talep etti ve bunlar Merak'a topraklarını rasat için seçti ve kulluk etmeye başladı.
Merak-ı Rasathanesi'nin önemli bir özelliği içinde barındırdığı muhteşem bir kütüphaneydi. Öyle ki kütüphanenin değerli kitap sayısı 400 bin kadar kaydedildi. Rasathanenin bir başka faaliyeti de eğitim alanıydı. Hoca Nasreddin Tusi çeşitli yörelerden alimleri ve bilginleri bu büyük ilmi kuruma davet ediyordu. Burada teorik bilimler ve nücumun temeli olan matematik derslerine özel ilgi gösteriliyordu. Tusi, burada eğitim gören talebelere okudukları bilim dalının önemine göre burs veriyordu. Tüm bu çalışmalar 13 yıl sürdü. Fakat rasathane binası tamamlanmadan Halaku öldü ve büyük oğlu Aba Kağan babasının yerine tahta geçti. Aba Kağan'ın ilkin tahta geçmeyi kabul etmediği fakat Tusi'nin nasihatleri ve çabaları sonucu kabul ettiği ve Tusi ile arkadaşlarıyla birlikte rasathane inşaatına devam ettiği belirtiliyor. Tusi ömrünün son anına kadar rasathane işinde bir aksama olmasına asla müsaade etmedi ve rasathanenin kütüphanesinin yok edilmemesi için büyük çaba sarf etti.
Hoca Nasreddin Tusi'den geriye kalan 150 kadar risale ve mektubun büyük bir bölümü Arapça yazılmıştır. Tusi'nin bilimi ve ilmi nüfuzu İbn Sina ile mukayese edilebilecek düzeydedir. Aradaki tek fark İbn Sina'nın tıpta ve Tusi'nin matematikte daha maharetli olmasıdır. Nitekim Tusi'den matematik alanında çok değerli eserler geride kalmıştır. Alman şarkiyatçı Karl Brockelmann'ın eserinde Tusi'nin matematik ve nücum bilimlerinde büyük çaba sarf ettiğini ve eskilerin eserlerini düzelterek yeniden yazdığını veya çevirdiğini ve trigonometriyi bağımsız bir bilim olarak gündeme getiren ilk bilgin olduğunu belirtiyor. Tusi nücum biliminde de emsalsiz eserlere imza attı. Matematik alanında kaleme aldığı eserler yaşadığı çağın günümüze dek ders kitabı olarak kullanıldı ve birçok eseri başka dillere çevrilerek Avrupalı bilginlerce referans olarak kullanıldı.
Hoca Nasreddin Tusi, Nasiri Ahlak adlı eserinin ön sözünde matematik biliminin 4 çeşit olduğunu belirtirken bunların geometri, aritmetik, nücum ve musikiden ibaret olduğunu ifade etti.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'a gezelim ve görelim.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'ı Gezelim ve Görelim başlıklı programımızda sizlerle birlikteyiz. Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız. Böylece siz de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitliliği ile tanışmış olursunuz. İran'da Fars, Türk, Kürt, Arap, Lor, Buluç ve Türkmen gibi çeşitli kavimlerin yaşaması bu topraklara özel bir kültürel çeşitlilik kazandırdığını şimdiden belirtmek isteriz. Bu arada İran'da yaşayan çeşitli kavimlerle tanışmanın İran diyarının gelenek ve göreneklerini daha iyi tanımakta yardımcı olabileceğinden her programın bir bölümünü de bu kavimlerden birinin gelenek ve göreneklerine ayırdık. Birlikte dinleyelim.
İran diyarı, parlak tarih ve medeniyeti ve güzel ve değişik iklimiyle her zaman dünyanın diğer milletlerinin ilgisini çeken bir ülkedir. Öyle ki asırlardır birçok seyyah bu diyarı gezmiş ve İran diyarı ile ilgili bazı yazılar da geride bırakmıştır. Bu yüzden bu bölümü başka milletlerin seyyah ve araştırmacılarının İran'la ilgili görüşlerine ayırdık. Birlikte dinleyelim.
İran İslam Cumhuriyeti adıyla anılan güzel yurdumuz, Maverai-Nehir ve Mezopotamya medeniyetlerinde derin mazisi ile İran platosunun tam ortasında, Asya kıtasının batısında ve stratejik Orta Doğu bölgesinde yer alır. İran 1.648.000-1955 kilometre karelik alanı ile yüz ölçümü bakımından dünyanın 16. ülkesi sayılır ve Güneybatı Asya'nın geniş bir alanını kapsar. İran toprakları Arap dünyasını Orta Asya ve Hindistan yarımadası ile birleştirir. İran'ın kuzeyinde Türkmenistan, Azerbaycan, Ermenistan, Hazar Denizi ve güneyinde ise Fars Körfezi ve Umman Denizi bulunuyor. İran, batıdan Irak ve Türkiye, doğudan ise Pakistan ve Afganistan ülkeleriyle komşudur.
İran nüfusu 2006 yılında gerçekleştirilen nüfus sayımının sonuçlarına göre 70 milyonu aşkındır ve çeşitli kavimlerden oluşmaktadır. İran nüfusunun %65 kadarını Arya ırkından gelen Farslar ya da Persler oluşturur. Yine İran nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman ve Şii mezhebine mensuptur. Bu arada Hristiyan, Zertüşti ve Yahudi azınlıkları da Müslüman vatandaşlarla bir arada ve barış içinde bir yaşam sürdürmektedir. İran 31 eyaletten oluşuyor ve geçmişten kalan tarihi eserler ve sayısız güzel doğal bölgeye sahip olma itibariyle UNESCO'nun raporuna göre tarihi eser zenginliği bakımından dünyanın ilk 10 önemli ülkesi arasında yer alır. İran'ın bazı tarihi eserleri ise uluslararası turizm sektörünün en önemli cazibelerinden biri sayılır. Küresel boyutta önem arz eder ve UNESCO tarafından da beşeriyet mirası olarak kayda alınmış bulunuyor. Bu eserlere Fars eyaletinde Taht-ı Cemşid, İsfahan eyaletinde İmam Hümeyni Meydanı, Azerbaycan eyaletinde Taht-ı Süleyman, Huzistan eyaletinde Çuazenbil Ziguratı, Zencan eyaletinde Sultaniye Kubbesi ve Kirman eyaletinde Bem Kalesi gibi eserleri örnek vermek mümkün.
Öte yandan İran diyarı coğrafi bakımından ve iklim çeşitliliği açısından da dünyanın istisna yörelerinden biri sayılır. İran'ın çeşitli bölgelerinin rakım farkı ve geniş yüz ölçümü bu toprakların çeşitli iklimlerden yararlanmasına vesile olmuştur. Öyle ki bazen kış mevsiminde iki farklı noktada sıcaklık farkı 50 dereceye kadar ulaşabiliyor. Buna göre İran'da aynı anda 4 mevsimi bir arada yaşamak da mümkün. Nitekim İran'ın kuzeybatısı ve batısında iklim şartları kayak gibi kış sporları ve eğlenceler için elverişliyken aynı anda güney yörelerinde yüzme gibi yaz sporları ve eğlenceler için uygun şartların hakim olduğu belirtilmelidir.
İran diyarı iklim ve yağış şartları bakımından kurak ve yarı kurak sayılan bir bölgede yer alıyor. Ancak bu diyarda iklim değişikliği ilk görünüşe nazaran daha geniş olduğu belirtilmelidir. Nitekim İran'da çok kurak çölleri gür ve nemli ormanlarla yan yana ve birbirine kısmen yakın mesafelerde görebiliriz. Bu özellikler İran diyarının doğa çeşitliliği bakımından da dünyanın ilk 5 ülkesi arasında yer almasına vesile olmuştur.
İran'ın en kurak bölgesi Lut çölüdür. Bu çölün yüz ölçümü 175 bin kilometre karedir. Bu çölde dünyanın en sıcak noktası olan Şehdat bölgesi yer alıyor. Lut çölü aynı zamanda dünya çöllerinin en acayip fenomenlerini barındıran doğal bir sergi gibidir. Dünyanın en yüksek rakımlı kum tepeleri, su ve rüzgarla erozyona uğrayan Kalut fenomeni ve çölün ortasında Nebka adı verilen çöl vazolarında seyrek ormanlar Lut çölünü doğa hayranlar için cazip hale getiren fenomenlerdir. İran'ın ortasında yer alan bu çölün yanında, kuzeyde Hazar Denizi kıyılarında yer alan gür ormanlar, dünyanın en eski ormanlarının son kalıntıları sayılır. Ve yine İran'ın güneyinde Fars Körfezi kıyılarında suyun ortasında bulunan mangrove ormanları doğa aşıklarını hayran bırakıyor. Bu arada İran'ın çeşitli iklimlere sahip olan çölleri, dağları, ovaları, göletleri ve ormanlarında 8000 kadar bitki çeşidi tespit edildiği de belirtilmelidir. İran'daki bitki çeşitliliği Avrupa kıtasının 2-3 katı kadardır. Bitki çeşitliliğinin yanında İran hayvan türleri bakımından da zengin bir ülke sayılıyor. Uzmanlar İran ikliminde 168 kadar memeli hayvan yaşadığını belirtiyor. İran'a özgü özel hayvan türlerine sarı geyik, kaplan, zebra, vahşi kedi ve meyvelerle beslenen bir çeşit vampiri örnek verebiliriz.
Evet, İran diyarı birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapan eski ve tarihi bir ülkedir. Ve şimdi de bu topraklarda farklı kültür ve inançlara mensup insanlar bir arada ve barış içinde yaşamaktadır. Bugün İran'da camilerden kiliselere ve sinagoglardan ateş tapınaklarına kadar farklı ibadet mekanları yan yana bulunuyor. Tüm bu özelliklerin İran'ı ziyarete değer cazip bir ülke haline getirdiği belirtilmelidir. Öyle ki İran'a seyahat eden turistler dünyanın çeşitli ülkelerinde karşılaştıkları cazibeleri bir tek ülkede ve yan yana bulabiliyor.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaştığımız İran'ı Gezelim ve Görelim başlıklı programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.